Ayrım 28, Cehennem, Dan Brown, sayfa 399. 73. Bölüm. The Mendasium'da Doktor Elizabeth Sinsky'nin elleri titriyordu. Amirin çalışma odasında ekrandaki kaydı izliyordu. Hayatı boyunca birçok korkunç şey görmüştü ama Bertrand Zobrist'in intihar etmeden önce hazırladığı izah edilemez film resmen kanını dondurmuştu. Karşısındaki ekranda gaga burunlu bir yüzün görüntüsü titreşerek bir yeraltı mağarasının sular akıtan duvarına yansıdı. Silüet konuşmaya devam ediyor, gururla başyapıtını anlatıyordu. Cehennem adındaki buluşu nüfusu ayıklayarak dünyayı kurtaracaktı. Sinsky Tanrı bizi korusun diye içinden geçirdi. Titreyen bir sesle biz dedi, yer altındaki bu yeri bulmalıyız yoksa çok geç olabilir. Amir izlemeye devam edin diye karşılık verdi. Gittikçe ilginçleşiyor. Maskenin gölgesi ıslak duvarda büyüyüp bir süre ekranda kaldıktan sonra kadraja aniden bir figür girdi. Vay canına! Sinsky tam donanımlı bir veba hekimine bakıyordu. Siyah pelerini ve tüyler ürperten maskesiyle karşısında duruyordu. Veba hekimi kameraya doğru yürüdü ve maskesi ürkütücü bir şekilde tüm ekranı kapladı. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır diye fısıldadı. Sinsky tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bu bir yıl önce New York'ta onu başından savdığında Zobrist'in kendisi için hava alanı kontuarına bıraktığı alıntıydı. Veba hekimi biliyorum diye devam etti. Benim canavar olduğumu söyleyenler var. Ara verince Sinsky bu sözleri ona söylediğini hatırladı. Benim bir maskenin arkasına saklanmış kalpsiz bir yaratık olduğumu düşünenler var. Tekrar ara verip kameraya daha da yaklaştı. Ama ben yüzsüz değilim, kalpsiz de değilim. Zobrist maskesini çıkartıp pelerininin başlığını indirdi. Yüzü açığa çıktı. Sinsky en son dış ilişkiler konseyinde karşılaştığı tanıdık yeşil gözleri görünce gerildi. Ekrandaki gözlerde de aynı tutku ve ateş vardı. Ama bu gözlerden ayrıca deli bir adamın azmi de okunuyordu. Kameraya bakarak benim adım Bertrand Zobrist dedi ve bu da benim yüzüm. Tüm dünyanın görmesi için maskesiz ve apaçık ortada. Kalbime gelince, eğer yanan kalbimi Dante'nin sevgili Beatrice'si için yaptığı gibi elime alıp kaldırabilseydim, içimin sevgiyle dolup taştığını görürdünüz. Hem de sevginin en derinliğiyle, hepiniz için ama en çok biriniz için. Zobrist kameraya iyice yaklaşıp sanki bir sevgiliyle konuşuyormuş gibi yumuşak bir sesle devam etti. ''Sevgilim'' diye fısıldadı, ''benim kıymetli aşkım, sen benim uhrevi saadetim, kötülükleri yok edenim, faziletleri destekleyenim, benim kurtuluşumsun. Sen yanımda çıplak yatarken, farkında olmadan, benim uçurumun üzerinden atlamama yardım eden, yaptığım şeyleri yapmam için bana güç verensin.'' Sinsky tiksinerek dinledi. Zobrist konuştuğu yeraltı mağarasında yankılanan kederli bir sesle ''Sevgilim'' diye fısıldadı. ''Sen benim ilham perim, benim rehberim, benim Vergilius'umsun, benim Beatrice'msin ve bu başyapıt benim olduğu kadar sana da ait. Eğer sen ve ben talihsiz aşıklar gibi bir daha birbirimize dokunamazsak, geleceği senin zarif ellerinde terk ettiğimi bilerek huzur bulacağım.'' Aşağıdaki görevim tamamlandı. Artık benim için yukarıdaki dünyaya tırmanma ve yeniden görme vaktim geldi yıldızları. Zobrist konuşmayı bitirdi ve yıldızları kelimesi mağaranın içinde bir süre yankılandı. Sonra çok sakin bir şekilde uzanıp kamerayı kapattı, ekran karardı. Amir monitörü kapatırken, yer altındaki bu yerde de neresi olduğunu bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Sinsky başını hayır anlamında iki yana salladı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Robert Langdon'ın Zobrist'in ipuçlarını çözmekte yol kat edip etmediğini merak etti. Amir eğer bir faydası olacaksa dedi, Zobrist'in sevgilisinin kim olduğunu biliyorum. Duraksadı. Kod adı Efes 2080 olan biri. Sinsky yerinde sıçradı. Efes 2080 mi? Şok içinde Amir'e baktı. Amir de onun kadar şaşırmış görünüyordu. ''Bu size bir şey ifade ediyor mu?'' Sinsky başını salladı. ''Kesinlikle ediyor.'' Sinsky'in kalbi hızla atıyordu. Efes 2080. Bu kişinin kimliğini bilmemekle birlikte kod adın ne anlama geldiğini biliyordu. Dünya Sağlık Örgütü yıllardır benzer kod isimlerini takip ediyordu. Transhümanizm hareketi dedi, hiç duydunuz mu? Amir başını iki yana salladı. Sinski açıklamaya çalıştı. Transhümanizm en basit şekliyle insanların mevcut olan tüm teknolojileri kendi türünü daha güçlü kılmak için kullanması gerektiğini söyleyen, en güçlünün hayatta kalmasına dayanan bir felsefedir. Amir etkilenmemiş gibi omzunu silkti. Transhümanizm hareketi diye devam etti. Genelde sorumluluk sahibi bireylerden oluşur. Etik açıdan güvenilir bilim adamları, vizyon sahibi bireyler, hayalperestler. Ama birçok harekette olduğu gibi bunda da hareketin yeteri kadar hızlı ilerlemediğini düşünen militan bir grup var. Bunlar dünyanın sonunun yaklaştığına ve birinin türlerin geleceğini kurtarmak için harekete geçmesi gerektiğine inanan apokaliptik düşünürler. Amir ve sanırım dedi Bertrand Zobrist bunlardan biri. Sinski onayladı. Kesinlikle hareketin lideri. Çok zeki olmasının yanında son derece karizmatik biriydi. Ve yazdığı kıyamet günü makaleleriyle fanatik bir transhümanizm tarikatının oluşmasına neden oldu. Bugün fanatik müritlerinin çoğu bu kod isimleri kullanıyor. İsimlerin benzer bir yapısı var. İki harf ve dört basamaklı bir sayıdan oluşuyor. Örneğin DG 2064, BA 2103 ve biraz önce söylediğiniz sayı gibi FS 2080. Sinski başını salladı. Bu ancak transhümanizm tarikatından birinin kod ismi olabilir. Sayıların ve harflerin bir anlamı var mı? Sinski bilgisayarı gösterdi. Araba motorunu aç, sana göstereyim. Amir kararsız görünüyordu ama yine de bilgisayarının yanına gidip arama motorunu açtı. Sinski arkasında durup FM 2030'u ara dedi. Amir FM 2030 yazdı ve binlerce web sayfası döküldü. Sinski herhangi birini aç dedi. Amir en tepedeki Wikipedia sayfasını açınca yakışıklı bir İranlının resmi ekranda belirdi. Yazar, filozof, fütürist ve transhümanizm hareketinin atası olarak tarif edilen adamın adı Feridun M. Esfendiyar'dı. 1930'da doğan Esfendiyar, transhümanizm hareketini halka tanıtmış, suni döllenmeyi, genetik mühendisliğini ve küreselleşmeyi öngörmüştü. Wikipedia'ya göre Esfendiyar'ın en cesur iddiası, yeni teknolojiler sayesinde 100 yaşına kadar yaşanabileceği olmuştu. Feridun M. Esfendiyar, gelecek teknolojilerine olan inancının bir göstergesi olarak ilk isminin ve göbek adının baş harfleriyle 100 yaşına basacağı yılı bir araya getirerek ismini FM 2030 olarak değiştirmişti. Ne yazık ki 70 yaşında pankreas kanserine yakalanmış ve hedefine ulaşamamıştı. Ne var ki fanatik transhümanizm taraftarları onun bulduğu isimlendirme tekniğini kullanarak FM 2030'un anısını onurlandırarak ona saygılarını sunuyorlardı. Amir okumayı bitirdikten sonra ayağa kalkıp pencereye doğru yürüdü ve uzun bir süre boş gözlerle denize baktı. Sonunda yüksek sesle düşünerek "Pekala," dedi. "Bertrand Zobrist'in sevgilisi şu FS 2080. Belli ki bu transhümanizm taraftarlarından biri." Sinski hiç şüphesiz diye karşılık verdi. FS 2080'in kim olduğunu tam olarak bilmiyorum ama. Hala denize bakmakta olan amir, "Söylemek istediğim buydu," dedi. "Ben biliyorum. Kim olduğunu çok iyi biliyorum." 74. Bölüm. Hava altın kokuyor. Robert Langdon daha önce de büyük katedraller görmüştü ama San Marco'daki Chiesa d'Oro'nun etkisi bambaşkaydı. Yüzyıllar boyunca San Marco'nun havasını solumanın bile kişiyi zenginleştireceği iddia edilmişti. Bu ifade sadece bir benzetme değil, gerçeğin ta kendisiydi. Milyonlarca altın karadan meydana gelen iç kaplamalar sebebiyle havada uçuşan tozlar bile altın parçacıkları içeriyordu. Havadaki bu altın tozu batı penceresinden giren parlak gün ışığıyla birleştiğinde inananların hem ruhsal bir zenginliğe kavuşmasını hem de derin nefes aldıklarında ciğerlerini yaldızlayan dünyevi bir zenginlik kazanmalarını sağlayan canlı bir atmosfer yaratıyordu. Bu saatte batı penceresinden giren güneş ışığı Langdon'ın başının üzerinde yayvan, ışıldayan bir yelpaze veya parlak ipekten bir gölgelik gibi duruyordu. Langdon sanki dili tutulmuş gibi iç çekerken yanındaki Sienna ile Ferris'in de aynını yaptığını fark etti. "Sienna ne taraftan?" diye fısıldadı. Langdon yukarı çıkan basamakları işaret etti. Kilisenin müze kısmı yukarıdaydı ve San Marco'nun atlarına ayrılmış özel bir bölümü vardı. Langdon bu geniş sergide hayvanların başını kesen gizemli dükkanın kim olduğunu hemen bulacaklarına inanıyordu. Basamakları çıkarken Ferris'in nefes almakla zorlandığını fark etti. Bu sırada Sienna Langdon'ın bakışlarını yakaladı ki bunu saatlerdir başarmaya çalışıyordu. Belli etmeden Ferris'i gösterip Langdon'ın anlayamadığı bir şeyleri dudaklarını oynatarak söylerken yüzünde temkinli bir ifade vardı. Langdon daha açık anlatmasını istemeye fırsat bulamadan Ferris arkasına baktı. Geç kalmıştı. Sienna çoktan gözlerini çevirmiş Ferris'e bakıyordu. Masum bir ifadeyle "İyi misiniz doktor?" diye sordu. Ferris başını sallayıp daha hızlı çıkmaya başladı. Langdon yetenekli bir aktris ama acaba bana ne anlatmaya çalışıyordu diye düşündü. İkinci kata geldiklerinde aşağıda uzanan bazilikayı olduğu gibi görebiliyorlardı. Yunan hıçı biçiminde yapılan mabet San Pietro veya Notre Dame'ın uzatılmış dörtgenlerinden çok kare görünümündeydi. Dış dehlizden sunağa kısa bir mesafede olan San Marco hem güçlü ve sağlam bir görüntü veriyor hem de daha kolay erişilebilir hissini uyandırıyordu. Ama fazlasıyla kolay erişilebilir olmaması için kilisenin sunağı üzerine heybetli bir haçın kondurulduğu sütunlu bir perdenin arkasına yerleştirilmişti. Zarif bir sayvanla korunuyor ve dünyadaki en değerli mihrap arkası eserlerinden birine sahip olmakla övünüyordu. Ünlü Pala Doro ile geniş bir simli zemin oluşturan bu altın bez, daha önceki eserlerin en çok da Bizans simi tek bir gotik çerçeve oluşturacak şekilde dokunmasıyla elde edilen bir kumaştı. 1300 inci, 400 lal taşı, 300 safirden başka pek çok zümrüt, ametist ve yakutla süslenen Pala Doro'nun San Marco'nun atlarıyla birlikte Venedik'in en güzel hazinelerinden biri olduğu kabul ediliyordu. Mimari açıdan bazilika kelimesi Avrupa veya Batı'da inşa edilen Doğu veya Bizans tarzı kilise anlamına geliyordu. Konstantinopolis'teki Havarion Kilisesi'nin bir taklidi olan San Marco'nun öylesine doğulu bir tarzı vardı ki rehberlerde genellikle çoğu Bizans katedrallerinden dönüştürülmüş Türk camilerini görmeye eşdeğer sayılacağı yazardı. Langdon San Marco'nun Türkiye'deki göz alıcı camilerin yerine geçebileceğini düşünmese de Bizans sanatına düşkün birinin kilisenin sağ kolundaki gizli odalardan birini görünce tatmin olacağını itiraf etmek zorundaydı. Bu odalarda San Marco'nun hazinesi denilen İstanbul'un yağmalanması sırasında elde edilen ikonalar, mücevherler ve kadehlerden oluşan 283 parçalık bir koleksiyon vardı. Langdon bu akşamüstü bazilikanın fazla kalabalık olmamasına memnundu. İnsan kalabalığı olsa da en azından hareket edecek yer de vardı. Farklı grupların arasına girip çıkarak Sienna ile Ferris'i ziyaretçilerin dışarı çıkıp balkondan atları görebileceği batı penceresine götürdü. Aradıkları dükayı bulacaklarından emin olsa da bundan sonra atacakları adım onu endişelendiriyordu. Dükanın yerini bulmak gibi. Mezarı mı? Heykeli mi? Kilisede, mahzende, sol koldaki kubbeli mezarlarda yüzlerce heykel bulunduğu düşünülecek olursa yardım almaları gerekecekti. Langdon tura rehberlik yapan genç bir kadını fark etti. Konuşmasını nazikçe bölerek, "Affedersiniz," dedi. "Ettore Vio burada mı?" "Ettore Vio?" Kadın Langdon'a tuhaf bir şey söylemiş gibi baktı. "Si certo ma," dipnot. "Evet, elbette ama." Sonra birden sustu ve gözleri parıldadı. "Lei è Robert Langdon, vero?" "Siz Robert Langdon'sınız değil mi?" Langdon sabırla gülümsedi. "Si, sono io." "Evet, benim." "Ettore ile görüşmem mümkün mü?" "Si, si." Kadın turdaki gruba beklemelerini işaret edip aceleyle gitti. Langdon ile müze müdürü Ettore Vio, bazilikanın tarihi hakkında bir belgeselde birlikte görünmüşler ve o günden sonra iletişimi kesmemişlerdi. Langdon Sienna'ya Ettore bu bazilika hakkında bir kitap yazdı diye açıkladı. Doğrusunu istersen birkaç tane. Sienna hala Ferris yüzünden gergindi. Langdon onları atların görülebildiği yukarıdaki batı penceresine götürürken Ferris tam arkasından geliyordu. Pencereye vardıklarında atların kaslı sağrısı akşamüstü güneşinde daha belirgin görünüyordu. Balkonda dolaşan turistler atlara yakın olmaktan ve San Marco'nun muhteşem manzarasını seyretmekten memnundular. Balkona açılan kapıya doğru ilerleyen Sienna, "İşte oradalar," dedi. Langdon tam sayılmaz diyerek karşılık verdi. Balkondaki atlar aslında kopya. San Marco'nun gerçek atları güvenlik ve koruma sebepleriyle içeride tutuluyor. Langdon onları koridordan iyi aydınlatılmış bir girintiye doğru götürdü. Buradaki benzer bir atlı dörtlüsü tuğla bir zeminden üzerlerine atlıyormuş gibi görünüyordu. Langdon hayranlıkla heykellere baktı. İşte asılları bunlar. Langdon bu atları yakından gördüğü her seferinde kas yapılarına hayran kalmaktan kendini alamazdı. Altın rengi ve yeşil bakır pası derilerinin gerçekmiş gibi duran buruşmuş görüntüsünü iyice ortaya çıkarırdı. Bu pas artık atların her yerini kaplıyordu. Çalkantılı geçmişlerine rağmen bu dört atı görmek Langdon her zaman büyük sanat eserlerini korumak gerektiğini hatırlatırdı. Boyunlarının etrafındaki süslü yakaları gösteren Sienna, "Yakalarının sonradan eklendiğini mi söylemiştin? Kaynak yerini kapatmak için miydi?" diye sordu. Langdon kesilen başlarla ilgili Arka'nın web sitesinde okuduğu o tuhaf detayları Sienna ile Ferris'e anlatmıştı. Atların yanına iliştirilmiş bilgilendirme levhasının önüne gelen Langdon, "Görünüşe göre öyle," dedi. Arkalarından gelen bir ses dostça "Robert" diye seslendi. "Bana hakaret ediyorsun." Langdon dönüp baktığında neşeli görüntüsü, beyaz saçları, boynundan sarkan zincirli gözlüğüyle mavi takım elbisesinin içinde kalabalığı yararak ilerleyen Ettore Vio'yu gördü. "Venedik'e gelip de beni aramıyorsun demek." Langdon gülümseyip adamın elini sıktı. "Sana sürpriz yapmak istedim Ettore. İyi görünüyorsun. Bunlar arkadaşlarım Dr. Brooks ve Dr. Ferris." Ettore onlara selam verdikten sonra geri çekilip Langdon'ı süzdü. "Doktorlarla mı dolaşıyorsun? Hasta mısın? Kıyafetlerine ne oldu? İtalyanlaşıyor musun?" Kendi kendine gülen Langdon hiçbiri değil dedi. "Atlarla ilgili bilgi almak için geldim." Ettore meraklanmış gibiydi. "Ünlü profesörün bilmediği bir şey mi var?" Langdon kahkaha attı. "Haçlı seferleri sırasında nakil için atların başlarının kesilmesi konusunu öğrenmek istiyorum." Ettore Vio sanki Langdon kraliçenin hemoroidi hakkında bilgi istiyormuş gibi baktı. "Tanrı aşkına Robert," diye fısıldadı, "bundan bahsetmeyelim. Eğer kesilen başlar görmek istiyorsan sana başı kesilen ünlü Carmagnola'yı gösterebilirim veya..." "Ettore, hangi Venedik dükasının bu başları kestiğini öğrenmem gerek." Ettore savunmacı bir tavırla "böyle bir şey olmadı" diye karşı geldi. "Söylenceleri ben de duydum elbette ama tarihte herhangi bir dükkanın böyle bir şey yaptığına dair..." Langdon, "Ettore lütfen bana biraz katlan," dedi. "Söylenceye göre bunu yapan hangi dükkaydı?" Ettore gözlüğünü takıp Langdon'a baktı. "Şey, söylenceye göre sevgili atlarımız Venedik'in en akıllı ve hilekar dükkası tarafından getirtilmişti."
"Hilekar mı?"
"Evet, Haçlı seferleri sırasında herkesi kandıran Duka." Tepki vermesini bekler gibi Langdon'a baktı. "Mısır'a denizden gitmek için devletin parasını alan ama askerlerinin yolunu değiştirip İstanbul'u yağmalayan Duka."
Langdon içinden kulağa ihanet gibi geliyor diye geçirdi.
"Peki ismi neydi?" Ettore kaşlarını çattı. "Robert, dünya tarihiyle ilgileniyorsun sanıyordum."
"Evet ama dünya çok büyük ve tarih çok uzun, biraz yardım alabilirim."
"Pekala, o zaman son bir ipucu."
Langdon tam itiraz edecekken nefesini tüketmemeye karar verdi.
"Ettore bu duka yaklaşık 100 yıl yaşadı," dedi. "Onun zamanında bu bir mucizeydi. Batıl inanca göre Azize Lucia'nın kemiklerini İstanbul'dan Venedik'e getirme cesaretini gösterdiği için böyle uzun yaşamıştı. Azize Lucia gözlerini kaybettiğinde..."
O anda aynı şeyi aklından geçiren Langdon'a bakan Sienna, "Körlerin kemiklerini çıkarttı," diye ağzından kaçırdı. Ettore Sienna'ya garipseyerek baktı.
"Söz gelimi diyorsunuz herhalde."
Meydanda yaptığı uzun yürüyüş ve çıktığı merdivenler yüzünden hala soluklanamamış gibi görünen Ferris'in birden benzi soldu.
"Ettore, ayrıca şunu da ekleyeyim. Bu duka kendisi de kör olduğu için Azize Lucia'yı çok seviyordu.
90 yaşına geldiğinde bu meydanda durup hiçbir şey göremeden Haçlılara nutuk çekmişti dedi.
Langdon kim olduğunu anladım dedi.
Ettore gülümseyerek ben de öyle umuyordum diyerek karşılık verdi.
Langdon'ın hafızası düşüncelerden daha çok görüntülere göre çalıştığından kim olduğunu bir sanat eserinin ışığında hatırlamıştı. Gustav Dore'nin toplanmış kalabalığı haçlılara katılmaları için yüreklendiren, kollarını yukarı kaldırmış, kör ve yaşlılıktan pörsümüş bir dükayı betimlediği ünlü resim. Dore'nin çizdiği resmin ismi hala hafızasındaydı. Haçlılara vaaz veren Dandolo.
Langdon yüksek sesle Enrico Dandolo dedi. Sonsuz ömür süren düka.
Ettore finalmente dedi sonunda.
Korkarım hafızan yaşlanıyor dostum.
Bedenimin geri kalanıyla birlikte. Dükanın mezarı burada mı?
Dandolo mu? Ettore başını iki yana salladı. Hayır burada değil.
Siyanda nerede diye sordu. Dükalar sarayında mı? Ettore gözlüğünü çıkarıp bir süre düşündü.
Biraz düşüneyim. O kadar çok düka var ki hatırlayamıyorum.
Ettore sözlerini tamamlayamadan korkmuş görünen bir rehber koşturarak yanlarına geldi ve onu kenara çekerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Dikkat kesilen Ettore'nin yüzü ciddileşti ve telaşla bir trabzanın yanından aşağıdaki mabede baktı. Bir süre sonra Langdon'a döndü.
Birazdan dönerim diye seslendikten sonra tek kelime etmeden koşar adımlarla gitti.
Şaşıran Langdon trabzana gidip aşağı baktı. Aşağıda neler oluyor? İlk başta etrafta gezinen turistlerden başka bir şey göremedi. Ama sonra ziyaretçilerin çoğunun aynı yöne baktıklarını fark etti. Ana girişten içeri siyah üniformalı askerler giriyor, kilisenin kollarına yayılarak tüm çıkışları kapatıyordu.
Siyahlı askerler, Langdon ellerinin trabzanı daha sıkı kavradığını hissetti.
Robert! Siyah'ın arkasından sesleniyordu.
Langdon gözlerini askerlerden ayırmadı.
Bizi nasıl buldular?
Robert!
Sesi şimdi daha endişeli çıkıyordu. Bir şey oldu, yardım et!
Onun yakarışına anlam veremeyen Langdon arkasını döndü.
Nereye gitti?
Hemen sonra gözleri Sienna ile Ferris'i buldu. San Marco'nun atlarının önünde Sienna, Doktor Ferris'in üzerine eğilmişti. Yere düşmüş olan Ferris göğsünü tutarken çırpınıyordu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 410.